Onlarla ağlayıp onlarla güldük hep, duygularımızın sesi oldular. Onlarla sevip onlarla sevdik hep, işte karşınızda gönül dostlarımız.
Gönül dostlarımız.
Onlarla ağlayıp onlarla güldük hep, duygularımızın sesi oldular. Onlarla sevip onlarla sevdik hep, işte karşınızda gönül dostlarımız.
Gönül dostlarımızdan gönül dolusu sevgiyle merhaba. Ben Hakan Sarıca ve bugün çok eski bir arkadaşım konuğum, çok değerli bir müzisyen, çok değerli bir müzik adamı Feridun Düzağaç bizlerle beraber. Feridun'cum hoş geldin.
Hoş bulduk Hakan.
Nasılsın?
Vallahi iyidir. İyi değilim, iyi olur.
Soğuk kış günlerinde kırmadın, evet. Geldin.
Estağfurullah.
Çok teşekkür ediyorum.
Dostların,
çok sağ
ol. Dostların hatırı her şeyden kıymetli.
Eyvallah, eyvallah, sağ olasın. Nasıl gidiyor hayat bu aralar?
Vallahi bu aralar biraz nasıl diyeyim, sus pus bir şekilde gidiyor, evet.
Ama sen genelde aslında böyle hep gizli... Ve hep böyle sus pus bir adam imajın var. Hep öyleydi.
Evet.
Gerçek yaşamında da öylesin, biliyorum.
Öyle öyle. Yani kimseye zararım yok herhalde. Öyle umuyorum.
Kesinlikle öyle.
Konserler oluyor belli aralıklarla.
Evet.
İşte büyük şehirlerimizde düzenli çaldığımız sahneler var. Yani idare ediyoruz.
Dinleyicilerin bu halinden ve bu tavrından, bu imajından çok memnun bence.
Evet. Sadece 18 yaş altı için çok haklı sistemler alıyorum.
Evet.
Yani biz de gelsek, dinleyebilsek diye. Ben de yapmak isterim ama bir yerde biliyorsun bu işler hani bir dengesi var. Belki ilerleyen zamanlarda. Mutlu oluyorum öyle hani venue ya da bar konserleri dışındaki konserler daha heyecanlı bir dinleyici getiriyor bize çünkü. Ama şikayet edecek bir durum yok. Şimdilik her şey yolunda.
Evet. Nereden biliyorum bunu? Çünkü seni çok seven birkaç arkadaşım var. Yakından tanıdım. Hep derler bana, biz Feridun'un böyle, yani böyle büyülü bir havası vardır. Hem konserleri öyle geçer. Hem albümlerinin öyle bir dokusu vardır.
Evet.
Hem de kendisi karakter olarak böyle yani büyülü, gizli saklı, gizemli bir adamdır. Ve bu onların özellikle hoşuna gidiyor, farkındayım.
Evet evet. Bazen çok da fazla anlam yüklüyorlar tabii yani.
Evet.
Güzel komik hikayelerimiz var, ne bileyim sokakta karşılaştığımda atıyorum beni gülerken görenler olduğunu, aa gülebiliyor musunuz abi falan şeklinde. İşte bu şarkılarımla hep konu ettiğim bireysel hezeyanlar, arayışlar, mutluluk ve huzur durumundan dolayı böyle çok tatlı, yakışıklı şekilde tiye alındığım hikayeler de var, onlara ben de gülüyorum. Ama çok organik, güçlü bir bağ bu artık işte. Profesyonel olarak, yani profesyonellik de bence bizim yaptığımız, yaşadığımız dünyada çok karşılığı olan bir tanımlama değil ama nasıl diyelim, ilk profesyonel albümün üzerinden neredeyse 20 yıl geçecek. Buna
evet,
amatör şarkıcılık üniversite yıllarını da katarsak, ki katmalıyız, benim hamurum o çünkü.
Evet.
Neredeyse 30 yıldır şarkı söyleyen bir adam durumu oluyor.
Maşallah. İnşallah açıkçası. Daha çok uzun yıllar söyleyeceksin inşallah.
Evet, inşallah, inşallah.
O zaman tam ilk yıllara gittik, ilk başlangıç yıllarına.
Hı hı.
İlk Lavinia'ydı çıkış.
Evet.
Çok güzel bir şarkı.
Evet.
Hala sanki yeni çıkmış, bugün çıkmış gibi dinlenen, aynı tadı, aynı hissi veren bir şarkı.
Evet. Çok tabii kırılma noktamız bizim de. Lavinia ile ilgili çok kişinin bilmediği bir hikaye paylaşmak isterim. Bunun video klibini yaptığımızda Özdemir Asaf'ın oğullarından bir tanesi bana çok yerinde ve çok güzel bir sistem etmişti. Keşke bizi bulsaydınız. Çünkü Lavinia babamın vücuda gelmeyen, bir vücuda olmayan bir surete yüklediği bir isimdi. Fakat siz onun video klibinde
Bir Lavinia vardı.
Bir Lavinia, evet. Yaratmıştınız. Keşke bizi bulsaydınız demişti. Bu hep anlattığım bir hikaye. O zamanlar müzik, şarkı yazmanın da çok başındaydım. Doğrusunu istersen şu ara daha mı çok şey biliyorum? Hayır, ama yazılmış bir şiiri bestelemek gerçekten cesaret işi.
Evet. Hem zor hem cesaret işi.
Evet. Yani o yüzden bir kere denedim ve hani genel kabul gördüğü için çok mutluyum.
Evet, çok başarılı oldu. İlk denemeydi ama başarılı oldu. Dinleyelim mi şimdi Lavinia'yı?
Zevkle.
Peki. Feridun Düzağaç'tan Lavinia geliyor. Aslında Feridun Düzağaç albümünün, Lavinia'nın olduğu albümün ilk albümün öncesinde grup tını vardı.
Evet.
Grup tınının da fanları vardı, ben biliyorum. O zamandan da biliyorum. Zaten seninle tanışmamız da o zamanlar biliyor. Bu şarkı Lavinia tınının da bir albümünde vardı.
Ya tını bizim Çukurova Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde kurduğumuz bir grup. Çok güzel tatlı hikayeler. Sonra okullar bitti. Ben askere gidiyordum falan filan. Grup dağılacaktı. Zaten öyle büyük, kendine büyük misyonlar yükleyerek yola çıkmış bir grupta değildi. İçimizden bir tanemiz sevgili Emrah Aydoğdu. Bu işi biraz ciddiye aldı. Ben askerdeyken Ada Müzik'te gelip bir albüm anlaşması falan yapmış. İyi ki yapmış. Doğrusu o Öğrenci İndirimi adlı albüm. Bizim o 5-6 yılımızı özetleyen güzel bir hatıra olarak kalacaktı. Zaten günün sonunda o grup içinden aktif olarak ben devam ettim. Emrah uzunca bir süre hep perde arkasında, işin mutfağında yer aldı. Sevgili Ahmet Kaya'nın ofisinde koleksiyon albümler yaptığı, hı-hı, şarkıları var. Haluk Levent'te sözleri var. Yazıyor olmasını çok isterim. Hala yazıyor olmasını çok isterdim. Kimse devam etmedi. Ben yürüttüm. Ama o grup felsefesi, grup ruhu, grupla davranmak ve bir grup gibi sahnede yer almak hazinesi bana o Tını günlerinden kaldı. İyi ki de öyle oldu.
Evet. Tını'nın demin dediğim gibi fanları vardı. Bayağı bir fanları vardı. Benim de tanıdım. Hala aslında Tını'sı devam ediyor Tını'nın biraz.
Ya evet.
Bazı sohbetlerde evet, geçer. Evet. Ya bir Tını vardı, hatırlıyor musunuz? Evet. Falan gibi.
Ya çok güzel günlerdi bir kere. Hani o zamanlar bu günleri hayal etmek çok zordu. Evet, evet. Gençlik rüzgarları, kabak yerleri filan. Ama zaman hızla akıp geçti. Tını'yı hala konuşuyor olmak benim için çok güzel bir duygu. Evet. Miladım çünkü benim aslında.
Evet, doğru.
Ve ondan sonra sahneyi paylaştığım bütün müzisyen dostlarıma da ismi olmasa da hep bir grup üyesi gibi davrandım. Öyle olması gerektiğine de inanıyorum.
Evet. Feridun'cum, şimdi senin çizgin belli. Çıkışından bugüne kadar Tını'dan başlayan bir tarzın.
Hı hı.
Ve dinleyicilerin de bundan çok memnun. Ama o günlerden bugüne müziğin nereye gittiğiyle ilgili senin fikirlerin önemli çünkü. Hem benim için hem dinleyicilerimiz için.
Valla müzik de dünyada biraz dijital oldu. Evet. Ve bir neredeyse ortak paydası kalmayacak kadar başkalaştı.
Evet.
Dinleme alışkanlıkları başkalaştı. Tüketim hızı çok başkalaştı. Ve gün geçtikçe böyle bir fanus içinde deney faresi hissiyatı olmuyor değil.
Evet,
açıkçası.
Evet.
Fakat hani hem tarzım, hem dünya görüşüm, hem hayatı algılayış biçimim. Çünkü benim şöyle çok kıymetli bulduğum bir özelliğim var. Yüzümü tanımayanların aslında birçoğu adımı biliyorlar.
Evet.
Yani bu benim için çok paha biçilmez bir şey.
Evet.
O anlamda bugün Türkiye'de müzik nasıl yönlendiriliyor, nasıl tırnak içinde pazarlanıyor dersek, çok hit müziğe dayalı. Çok popülere dayalı.
Ne yazık ki.
Ve bana kalırsa hakkaniyetsiz bir modelle yaslanılmış durumda. Ben bile işte 9. stüdyo albümü arifesindeyim. Ve daha önce hiç duymadığım bir takım yeni yapımcı trikleri duyuyorum işte.
Evet.
Lütfen şarkılarınız biraz radio friendly olsun falan diyorlar. Tabii yapımcılarımızın radyoları bilmesi de önemli bir şey. Ama çok da takip etmiyorum. Sen takdir edersin ki gençlerin çok belirleyici olduğu bir alandır müzik. Ama benim kazara bir yerlerde duyarak ya da takip ederek, severek dinlediğim gruplar her zaman Türkiye ortalamasının altında kalıyorlar. Yani benim hayranlıkla dinlediğim yeni bir grup, yeni bir şarkıcı. Türkiye genel müzik dinleyicisi zevkine hitap etmiyor. Doğrusu şimdi, benim müziğim de ilk zamanlar bu eşi aşmakta çok zorlandı. Bilirsin, o çok satan tek albümüm benim ilk albümüm olarak algılanmıştı.
Evet,
oysa
evet,
ondan önce o çok popüler albüme kıyasla hepsini daha çok sevdiğim 3 albüm yapmıştım.
Evet.
Ama böyle bu benim hayatta tutunma, hayatı anlamlı kılma biçimimdi ve direndim. Ama bugün dijital dünyada sanıyorum sadece bizim ülkemizden herhalde dijital mecraya onlarca yeni isim akıyordur. Yetenek yarışmaları bile çok belirleyici oldu artık. Yani çok değişti. Ben çok popüler olmadığım zamanlarda bile üniversite şenliklerini çalmaya ayrı bir anlam yüklerdim.
Evet.
O sistem de çok değişti.
Yani bana da öyle geliyor ki sanki neyin beğenildiği değil de neyin fazla sunulup ezberlediği...
Bunu beğeneceksiniz algısı
evet,
var.
Evet.
Yani bunu
asıl
beğeneceksiniz
problem bu yani.
Algısı var ve o algı üzerinde dönüyor. Meslek birliklerinin ana tartışma konusu oluyor bu.
Sen meslek birliklerinde de yöneticilikler yaptın.
Evet, çok kısa Müzik Yorumcuları Birliği'nde bulundum. Çok sorunu var. Yani dışarıdan... Hani ülkemizde biraz son zamanlarda başka bir algıya doğru gidiyor. Yani bizim bu kaygılarımız ve sorunlarımız hayatın merkezi değil ama ben bile şu noktada işte bu ülkede 20 yıldır kendi işini yaparak onlarca sevilen şarkı yazmış bir adam olarak bunları böbürlenmek için söylemiyorum. Yaşadığım sıkıntıyı anlatmak için söylüyorum. Bugünkü dijital düzen içinde yapımcıların buyurun dediği bir adam değilim yani. Şimdi bir anda tını zamanlarına 20 yaşlarında hevesli, heyecanlı bir adam olduğumu düşünsem hangi kapıyı çalacağımı şaşırırdım doğrusu.
İşte ne yazık ki bu anlayışın getirdiği bir şey bu. Yani ya şimdi bir işin iki madalyonun iki yüzü gibi bir şey oluştu. Bir tarafında bakıyorsun, evet dediğin gibi böyle sektörde böyle zaman zaman anlamsız gelişmeler var, tuhaf. Ama bir taraftan da baktığın zaman gerçekten senin bir kitlen, senin bir dinleyicin, seni her zaman senin yaptığın işleri satın alan birileri var.
Evet.
Burada aslında geri planı da kullanmayayım. Yani burada başka bir mecrada bırakılan aslında sen veya senin gibi müzik yapan veya başka tarzlarda bu yerde kalmış olan sanatçılar değil, o sanatçılarla birlikte onların dinleyicileri de.
Evet. Ya belli küskünlükler doğuruyor bu. Çok haklısın tespitinde. Ben zaten yapı olarak çok kırılgan bir insanım. Yani doğrusu yani kendime de dinleyicinin yüklediği anlam gibi çok büyük bir anlam yüklemiş olmayayım bunu söylerken ama ben aktif olarak zaten yazmaya devam eden bir insanım. Ve kapımın çalınmasını beklerim
Evet.
doğrusu ama bugün gerçekten eski o 90'ların sonu 2000'lerin başına kadar yaşayan organik kayıtların yapıldığı, hepimizin heyecanla stüdyolarda
Evet. Ne
koşturduğu,
güzel günlerdi
çok
ya.
tatlı adamların
Evet.
ki burada Sıtkı Acım'ı anmalıyız,
Ya iyisi
toprağı bol
valla.
olsun.
Allah rahmet eylesin.
Çok başka alışkanlıkları bırakıp yeni ve bilmediğimiz bir dünyada tutunmaya çalışıyoruz aslında. Ve geldiğimiz noktada da bir müzisyenin kendi kariyeri için kaygılanması bugünün Türkiye'sinde kaygılanacak ve derdine düşülecek şeylerin yanında bana çok büyük gelmiyor açıkçası.
Aslında biz çok problemli bir jenerasyon olduk bence. Niye dersen, şimdi neredeyse çocukluklarımızdan beri müzik yapıyoruz. 80'lerde falan başladık. 80'lerden 90'a geçtik. Bir acayip geçişti.
Evet.
80'lerde başka tarz müzikler revaçtaydı. Başka bir anlayış vardı. Birden 90'lar geldi. 90'larda başka bir anlayış geldi. Biz o anlayışın içine daha profesyonel bir biçimde tam girmişken 2000'lerde bambaşka bir anlayış
Evet.
geldi. Gelmeye başladı.
Evet. Çünkü yine dijitale bağlayacağım. Ben bir günah keçisi olarak değil, hayatımızın merkezinde bir gerçek olarak bahsediyorum. Ulaşmak ve tüketmek tırnak içinde çok kolay oldu. Sanıyorum 2011 yılında yapılan bir anket bu. Üniversite şenliklerinde kimleri dinlemek istersiniz gibi bir çalışma yapılmış. 20 kampüste yapılmış. Orada gençlere sorulan şu soru ve çıkan cevap çok çarpıcı. İndirilen müziklerin %5'i dinleniyor.
Ya.
Tabii bu biraz böyle popüler günlük hayat içinde konuşma diline yaslanan, slogana yaslanan, ortalama insanın 200 kelimelik Türkçesi içinde yer bulan, çabuk tükenir şarkılar yazan insanlar için bir avantaj haline geldi. Ama biraz böyle şarkı sözüne bir hayat hikayesi yüklemek gibi zor misyonlar seçmiş ben ve benim gibi şarkı yazarları için de bir handikap oldu. Hani bu sohbete şeyi hiç karıştırmıyorum. Benim işte 46 yaşımda şu gün, şu halimle, şu ruh halimle
46 oldun mu?
46
Maşallah,
oldum.
hiç göstermiyorsun hala.
Eyvallah, bu da son zamanlarda
Yok
duyduğum en güzel yalan
be
oldu.
abi. Vallahi abine. Ben Feridun'u tanıdığım zaman da böyleydi.
Eyvallah.
Şimdi sakalsızdı o zaman ama.
Tabii gençlere dokunuyoruz ve o
Evet.
galiba bizi biraz genç tutuyor. Yani ben hiç gerçekten hani ve hani 16 yaşında bir kız çocuğum var, benim her şeyim. Onun varlığı, işte dinleyicilerin varlığı ki benle ilgili çok yanlış bilinen bir şey bu. Halen çok gençlerin dinlediği bir adım ve ben şu aralar yaptığımız lise konserlerini mesela hepsinden
Evet.
kıymetli buluyorum. Çok önemli geliyor bana.
Evet.
Çünkü hani biraz böyle egzajere edilse, böyle biraz sağa sola çekilmeye çalışılsa da genel teması mutsuzluk, karanlık, depresyon falan gibi algılanan bir insanın hayata pırıl pırıl gözlerle bakan 16-17 yaşındaki çocukların dinlediği ve sevdiği bir adam olmak
çok güzel
bir, çok şey. Güzel bir şey. Yani. Çok bağ biçilmez bir şey. Yani ben o anlamda işte ne yapıyorsun dediğinde sus pus oturuyorum derken aslında tüm bu anlattığım kırgınlıkları yaşıyorum kendi içimde ama bu gerçekten bugünün Türkiye'sinde hani çok sıcağı sıcağına insanlıkları sorguladığımız bir ortamda çok da böyle derdine düşürecek bir şey değil.
Aynen doğrusunu öyle. İstersen. Benim ilk programımın konu İlhan Şeşen'di.
İlhan amcaydı. İlhan amcamız.
Genelde aynı minvalde şeyleri konuştuk. O da aynı şeylerden şikayetçiydi. Ve ben anlıyorum ki yavaş yavaş gerçekten bu işe değer veren, gerçekten müzik yapmak isteyen, gerçekten hikaye yazmak isteyen insanların ortak bir sıkıntısı bu. Sektörde şu an böyle ortak bir sıkıntı var. Ama biliyorum ki müzik her zaman da devam edecek. Hiçbir zaman susmayacak.
Tabii ki.
Şimdi o zaman senin demin bahsettiğimiz gibi ilk albümün zannettikleri. Aslında senin Lavinia'dan sonra 3 albüm sonra zannediyorum.
Evet, 4. albümde orijinal alt yazılı.
İkinci bir kırılma noktasıydı o.
Tabii.
Çıta biraz daha yukarı
aslında
gitti orada.
Aslında 3. albüm beni tüm hakları yalnızlığıma ettirdik. Dipteyim, sondayım, depresyondayım. Feridun diye bir adam varmış şu hissettirdi hepimize.
Bu da çok güzel bir şey biliyor musun? Çoğu sanatçı vardır. Bir albüm yapar. Bir anda bir patlama olur. Devamı gelmez.
Evet.
Ama sen de öyle değil. Hep basamak basamak daha bir yükselişle gitti.
Evet. Evet.
Bu çok güzel. Bu çok güzel bir şey. O zaman şimdi FD'yi dinleyelim mi?
Olur.
Kırılma noktalarından
evet,
bir de.
Orijinal alt yazılıdan.
Orijinal alt yazılıdan. Feridun Düzağaç'ın FD'si geliyor.
Gerekecek budur, zordur sevmek. tanışalım önce. Ben kısaca Fede ama sen bana uzun uzun seni seviyorum de. Gel tanışalım önce. Ben kısaca Fede ama sen bana uzun uzun seni seviyorum de. Ah ne az duydum, ne kadar az söyledim. İşte bu yüzden hiç durmadan seni seviyorum de. Gel tanışalım önce. Ben kısaca Fede ama sen bana uzun uzun seni seviyorum de. Ama sen bana uzun uzun seni seviyorum de. İşte bu yüzden hiç durmadan seni seviyorum de.
Ne güzel yazıyorsun.
Ya doğrusu aslında sanıyorum bütün şarkı yazarlarını ilgilendiren bir şey. O ilk zamanlar sanki daha heyecan mı artık, ne bileyim.
Yok, her zaman yazıyorsun abi.
Eyvallah.
Her zaman yazıyorsun. Demin şarkı arasında sevgili Özkan'a, yapımcımıza söyledim. Onu dinleyicilerimiz de duysun. Feridun'un dedim albümünün kapağında şarkıların sözlerine bakmazsan şarkının ismini anlayamazsın. Çünkü o kadar çok laf var ki şarkının içinde. Gerçekten bir hikaye yazıyorsun ve bunu gerçekten çok cümleyle, çok kelimeyle anlatıyorsun ve bu daha değerli kılıyor bence şarkıları.
Çok teşekkür ederim ama bu benim hani varlık nedenim. Çünkü bunu yakından takip eden dinleyicilerim, işte röportajlarımı, televizyon çekilmeni kaçırmamacasına takip edenler daha önce dinlemişlerdir mutlaka. Lisedeki edebiyat öğretmenimdir beni. Güzel yazıyorsun. Yazmaya devam et. Evet. Mutlaka yazmalısın. Hani ne meslek seçeceksen seç.
Ama yaz.
Kendine bu, yani kendinden bunu mahrum etme demişti. Dün gibi aklımda, 30 yıl önceki bu diyalog. Bu benim varlık biçimim. Yani yazdığım için söylüyorum. Çok laf ediyorum. Evet, bu benim kızımla da aramda çok küçük bir hikayemiz var. Biz baba kız çok seviyoruz. Ben gerçekten çok kıymetli buluyorum. Yani bu ülkede rock müzik denince aklıma ilk onlar geliyor. Duman'dan bahsediyorum. Duman'ın bir şarkısını dinlerken dönüp bana şey demişti. O zaman 12-13 yaşındaydı. Baba sen de bu az laf etsen. Bak demişti. Sen çok laf ediyorsun demişti. Öyle ama işte. Evet. Bazen öyle, bazen böyle.
Bence daha değerli.
Bazen az lafla çok şey anlatmak da önemli ki. Bence Duman da zaten bunu başarıyor. Evet. Birçok şarkı.
Ama senin de öyle. Yani şimdi arada bir cümle o şarkı gibi 5 tane şarkıyı anlatıyor.
Evet, evet. İşte FD'nin de olduğu orijinal altyazılı sanıyorum bütün birikimlerin patladığı bir albüm oldu. Hı. Gerçekten içinden 7-8 şarkı eşit ağırlıkta çok sevildi. Ve Alev Alev'in, işte Buralardan evet. Gitmenin, Cumartesi'nin olduğu bir albüm oldu.
Evet. Çok güzel şarkıların olduğu bir
albüm. Yani evet, çok güzeldi. Ben doğrusu son Flu'yu da aynı heyecanla yazdım. Ama biraz geride çok sayıda şarkı bırakınca yeni yazdığım şarkıları bitirmek zor oluyor. Bunu sen de takdir evet, edersin. Evet. Yani çünkü bir şey anlatmaya başlıyorsun ve bir anda aklına geçmiş şarkılardan biri geliyor. Ve senden beklenenler de artıyor. O yüzden zaman geçtikçe belki şarkı yazarlığında belli bir zamanı geride bıraktıktan sonra yaşadığım zorluk bununla alakalı olabilir.
Evet.
Eşik yükseliyor yani.
Evet. Ama o
bir sen ne yazarsan yaz, evet. Al beni ne yaparsan yap demiş bir adamsın sen. Evet. Evet. Onu duyuyorum yani ve o tatlı bir kırgınlık da yaratıyor. İşte yeni bir albüm yapıyoruz, konser yapıyoruz ama eski şarkılardan biri isteniyor.
Evet. Evet.
Bu barışmamız gereken bir şey.
Bence güzel bir şey.
Güzel tabii,
bence
çok güzel. Şey. Yani halen bu orijinal evet. altyazıldaki hitlerin yüzü suyu hürmetine konser yaptığımızı hissettiğimiz oluyor bizim grup olarak.
O da güzel bir şey. Şimdi bir öncesine döneceğim. Çünkü bir şarkıyı da dinlemek hem tekrar dinletmek istiyorum dinleyicilerimize. Sen demin esprili bir şey söylemiştin şarkıdan bahsederken. dipteyim, sondayım, depresyondayım da bahsediyorum. Evet. Fatih Hoca'nın.
Evet, en son Brezilya milli maçından sonra manşet yapmışlardı. Çok hoşuma gitmemişti aslında. İnsanın kendi şarkılarını böyle manşet olarak görmesi çok besteci, güzel bir şeydir ama
milli takımımızın
başına gelen bir kazanın o ile anlatılması çok buruktu.
Maçı hatırlamayalım ama şarkıyı bir hatırlayalım mı?
Hatırlayalım tabii.
Tamam. Feridun Düzağaç'tan geliyor. Dipteyim, sondayım, depresyondayım. Dipteyim, sondayım, depresyondayım. Evet. Şimdi senin başka bir özelliğinden daha bahsedelim istiyorum. Senin bir sinema filmin var.
Evet.
Ya yani oyunculuktan bahsedeceğim.
Evet.
Dizilerde rol aldın. Oyunculuk nerede, nasıl başladı, ya, nasıl aklına geldi, çok, nasıl gelişti?
Çok anlattığım bir hikaye ama ben sıkılmadım. Çünkü Benim aslında üniversite yıllarında kendime yakıştırdığım ve heyecanına kapıldığım iş oyunculuktu. Tabii. Tını'yı da kurduğumuz Çukurova Üniversitesi'nde aslında bir tiyatro kulübü geçmişim de var.
Bunu bilmiyordum.
Fakat birçok Adanalı gibi benim bir diksiyonumda temel problemler var. Bir okuma provasından çıkarılmıştım ben diksiyonum kötü diye. Ben de hırslandım, şarkıcı oldum. Öyle özetleyebiliriz. Sinema filmi çok enteresan bir hikaye. Gece 11.45. Geçen yıla kadar belli aralıklarla veriyorlardı, artık yayınlamıyorlar. Gişede başaramamış bir filmdi. Aslında bana gişe filmi olmayacak diye teklif edilmişti. O yüzden kabul etmiştim. Yani oyunculuk...
Gişede öyle olmadı ama sonra seyretmeyen kalmadı.
Evet, evet. Televizyonda ya. Sağ olsunlar. Yani popüler olmuş bir şarkıcıya film çektirme hikayesi çok tartışılır hani.
Evet.
Bir de bizim ülkemizde vardır. Herkes kendi işini yapsın algısı vardır. Ben çok çekinceli yaklaşmıştım ama bütün film ekibi, oyuncular dahil çok sıcak karşıladılar benim kaygılarımı. Öyle bir yola çıktık. Güzel bir anı benim için. Evet. İnsanın bir sinema filminde, ki sinema bence gerçekten var olan sanat dalları içinde en güçlü olanı. Ve bence yönetmenler bunun karşılığını sorarken doğru kelimeyi seçmek zorundayım. Yani bir iyi bir yönetmen müziği de, dansı da, dramayı da, her şeyi bilmeli. Evet. Ve bilenler zaten kotarıyorlar.
Sinema öyle bir sanat.
Sinema öyle çünkü. Bir şey. Çok büyülü bir şey. Ondan sonra da gelen bir takım dizi tekliflerine evet dediğim zamanlar oldu ama doğrusu hala gelmekte.
Hı hı.
Çok inceleyip sık dokuyorum.
Bence devam etmelisin.
O şeyim var. Yani ben hiçbir oyuncudan böyle bir tepki hissetmedim ama herkes kendi işini yapsın algısı oyuncularımız düzeyinde de var ve çok da haklılar bence. Ama çok benim müzikal yolculuğumdan, hayatımın kesitlerinden beslenen bir hikaye olursa neden olmasın? Yani hep aklımın bir köşesinde var. Bir kast direktörüm var. Bana belli aralıklarla Feridun yine kabul etmeyeceksin ama diyor. Böyle telefon görüşmelerimiz oluyor ama çok güzel bir dizi olur. Çok inandığım bir hikaye olur. İçinde olmak isterim tabii ki. Yani
bence de yapmasın.
Hikaye bu.
Hem çok karakteristik bir tarafın var. Bence çok uygun. Hem de bu konuda yeteneklisin bence. Zaten
yani
şeyi bilmiyorum.
Onu
yani
ispat etmiş değilim
müzikten
ama.
Müzikten öncesinde.
Evet, evet, yok vardı biliyorum. Vardı. Çok hani sinefildim ben. 20-30 yaş aralığımı tam bir sinefil olarak yaşadım. Hala seyrederim. Ve hayranlık duyduğum sanatçılar hep oyuncular olmuştur mesela benim. Yani müzikte çok yoktur. Yani vardır elbette ama hani tapındığım adamlar genelde hep oyuncular olmuştur.
Evet.
Ve ülkemizde de Türk sineması daha iyi bir yerlere gitmeye
başladı. Evet. Yani bu da çok filmin gişeye giriyor olması aslında sinema sektörüyle ilgili olumlu bir durumu anlatıyor olabilir ama orada da mesela çok ciddi sinema adamları ve eleştirmenler bu popülasyonu biraz 90'lardaki albüm popülasyonuna benzetiyorlar ve kaygılanıyorlar. Ve doğrusu müzikteki hite dayalı yaygınlık sinemada da gişeye dayalı bir yaygınlığı dayatıyor. Yani benim çok çevremde çok fazla yapımcı, yönetmen arkadaşım var ve maalesef gişe bulmakta zorlanıyorlar. Evet. Orada da işte gişesinden sual edilmeyen bazı yapımcıların ve yapım anlayışlarının öncelikli olduğunu ve bağımsız sinemayı gün geçtikçe daha da geriye itelediğini biliyorum. Yani böyle bir sorun yaşıyor şu anda ama evet, kağıt üstünde haftada 5, 6, 7 yeni Türkiye filminin, Türk sinemasının örneğinin gişe bulduğunu görebiliyoruz.
Evet. İnşallah daha da iyi olur.
Şimdi senin yaptığın farklı çalışmalardan biri daha var. Beni Bırakma. Ama şarkıdan ziyade klibi.
Evet.
Yani kimsenin kolay kolay cesaret edemeyeceği bir şey hem o.
Evet.
Yani bir şarkıyı söyleyen şarkıcının klipte olmaması.
Evet.
Klibin animasyon şeklinde hazırlanmış olması.
Bence her şeyden önemlisi o klibin başka bir şey için üretilmiş,
evet,
çizilmiş olması ve bizim kendi şarkımıza yakıştırmamız ve
evet,
yani bu inanılmaz bir tesadüf hikayesi. Evet.
Ve o kadar çok dinlendi ki, o kadar çok izlendi
evet,
ki o.
Evet. Ben kucağında bebekleriyle bu şarkı için bana teşekkür eden o kadar çok annelerle sohbet ettim ve mutlu oldum ki. Ben çizgiye ve çizginin gücüne çok inanıyorum. Bu şarkı o dönemki müzik ödüllerine aday gösterildiğinde ben yine her zamanki doğrucu Davut tavrımla bakın dedim, bu klip bu şarkı için hazırlanmadı, olsun falan dediler. Nitekim o yıl çok açık farkta en iyi video klip ödülünü aldı. Ben de hatta teşekkür konuşmasında içinde olmadığım klibe ödül vererek bana büyük bir mesaj vermiş oldunuz diye sitem etmiştim. Salonda gülüşmüştük, eğlenmiştik. Çok inanılmaz bir şey gerçekten. Kaybettiği sevgilisi için çizmiş bunu bir Fransız yönetmen. Bana da o dönemki sevgilim izlemişti, önermişti. Sağ olsun. Çok yakışıklı bir iş. Ben çok... ondan sonra yine animasyon klipler derdine düştüm. Tabii bunun yaşattığı güzellikleri de kanatlarıma doldurarak Feridun abi olmaz dediler. Yani bu çok inanılmaz bir prodüksiyon dediler. Evet. Bunun için yani zaman ayıracak ve bütçeyi ayıracak yani yapamayız dediler. Yapamazsın dediler. Çok kıymetli bir iş. Ve çok güzel bir tesadüf hikayesi bu. Evet. Benim başıma gelen tatsız tesadüflerin dışında çok güzel bir hikaye bu.
Evet. Şimdi tabii radyoda olduğu için klip izleyemeyeceğiz ama şarkısını dinleyeceğiz. Ama hemen izlemek isteyen arkadaşlar hemen internetten klibini de tekrar izleyebilirler bir hatırlamak için. Beni bırakma diyor Feridun Düzağaç.
Belki güneş bir gün ikimiz için doğar. Belki korkuları hayallerimiz boğar. O masal günü gelinceye kadar susuyorum, susuyorum. Susadıkça yüzün düşer aklıma. Korkar oldum düşlemekten. Adını anarım, çoğalır sesim. Konuşmaktan, düşünmekten, özlemekten. Gel bak bir elimde gökyüzü var hala. Ötekinde kayıp giden yıldızlar la la. Korkular da benim, umutlar da. Beni bırakma. Beni bırakma. Kimsenin her şeyi olamazmış. Dili geçmişten tek yaramsın sen. Sensiz kimsin, kimsesiz miyim bilmem. Hiç bilmek istemem, hatta düşünmem. Gökyüzü var hala. Ötekinde kayıp giden yıldızlar la la la la. Korkular da benim, umutlar da. Beni bırakma. Beni bırakma. Gel bak bir elimde gökyüzü var hala. Ötekinde kayıp giden yıldızlar la la la la. Korkular da benim,
Beni Bırakmayı dinledik. Klibi de benim böyle gözümün önünden geçti. Programdan sonra izleyeceğim bir daha. Hikayeye daha çok dikkat edin.
Yani çok hoş, güzel bir şeydi. Zaten en çok tıklanan şarkım benim o.
Evet.
Ve doğrusu yerini bulmuş bir şarkı oldu.
Evet. Şimdi yavaş yavaş programın sonlarına doğru geldik. Bizim radyomuz dünyanın her yerinden dinlenen bir radyo. Biliyor muydun bunu?
Evet.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Evet. Her zaman örnek veriyorum, beni okyanustan aradılar gemiden diye. İşte tırcı arkadaşlar, tır şoförleri, Avrupa'da, yolda dinliyor. Her yerde, yani nerede Türk varsa açık bu radyoyu bulabilir, dinleyebilir. Onun için ben her davet ettiğim arkadaşıma, konuğuma diyorum ki hani son olarak bir ne demek istersin gemide, Atlas Okyanusu'nda seni dinleyen bir hayranına veya Avrupa'da, Amerika'da, Afrika'da şu an bizi dinleyen birine neler söylemek istersin, ne demek istersin?
Vallahi yolumuz açık olsun, herkesin yolu açık olsun ve iyilik ve güzelliğe vurgu yapmak istiyorum ben. Benim inandığım ve karakterime de yansıttığımı düşündüğüm bir şey bu. Çünkü hayat böyle anlamlı ve böyle güzel.
Evet.
Herkesin yolu açık olsun ve bu hikayelerimiz bir gün sonlanacak bu hikaye. Çünkü insanlar ölüm anlarında eşitler. Hayat böyle bir düzen. Ve biz o ana kadar ne kadar kalbe dokunursak o kadar yüceltmiş oluyoruz hayatımızı. Benim inandığım şey bu. Bu vesileyle çok sadık dinleyicisi oldum TRT ekibine de. Sevgilerimi iletim, gerçekten yıllardır değişmeyen bir çizgi. Ve bizi dinleyen herkese sevgilerimi sunarım. Sana da çok teşekkür ederim.
Asıl ben
uzun bir aradan sonra,
sesimi
taşımış oldum, vesile oldum. Yani yıllar sonra da görüşmüş, buluşmuş
ben
oldum.
Ben sana çok teşekkür ediyorum Feridun'cum, katıldığın için. Sağ ol, teşekkürler. Program yapımcımız Özkan Akın'dı, sevgili Özkan Akın. Teknik yönetmenimiz Sertaç Çokoy. Konuğumuz sevgili Feridun Düzağaç, sevgili arkadaşım. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Estağfurullah.
Ben sunucunuz Hakan Sarıca, sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
Onlarla ağlayıp, onlarla güldük hep. Duygularımızın sesi oldular. Onlarla sevip, onlarla sevdik hep. İşte karşınızda gönül dostlarımız.
Gönül dostlarımız.
Onlarla ağlayıp, onlarla güldük hep. Duygularımızın sesi oldular.